Ayrım 9.
Hem şimdi Kien düşünmek ve bir çözüme bağlamak zorunda olduğu daha önemli sorunlarla karşı karşıyaydı. Yeni getirilen eşyalar iyice rahatını kaçırmıştı. Konudukları yerde inatla duran bu eşyalara baktıkça rahatsızlığı bütün bütün artıyor, eşyaların görüntüsü o anda yapmakta olduğu incelemeye ilişkin düşüncelerinin arasına takılıp kalıyordu. Eşyaların kapladığı yerin büyüklüğü önemsizlikleriyle tam bir çelişki yaratmaktaydı. Kien bu hantal tahta parçalarının tutsağı olmuş gibi hissediyordu kendini. Nerede uyuyacağı ve yıkanacağı önemli bir şey miydi onun için? Kendini bu gidişi uydurduğu takdirde çok geçmeden yemek yemeye de insanların onda dokuzu gibi konuşulmaya değer bir konu gözüyle bakmaya başlayacaktı. Üstelik de bu konuda en çok açlar değil fakat karınlarını fazlasıyla doyurabilme olanağına sahip olanlar konuşurlardı. O sırada bütün dikkatini eski bir metni yeniden toparlayıp kurma işine vermişti. Sözcükler bilinçaltında sanki hışırtılar çıkararak dolaşmaktaydı. Kien gözlerini önündeki metne dikmiş, bir avcının tutkusuyla coşkulu ve fakat davranışlarında soğukkanlılığını elden bırakmadan cümleden cümleye sıçramaktaydı. Bir ara bir kitaba başvurması gerekti. Kitabı almak üzere yerinden kalktı. Ama daha elini kitabın kapağına değdiremeden uğursuz karyolanın görüntüsü zorla kafasının içine girip yerleşti. Kurmuş olduğu yay gibi gergin bağlantıyı kesti ve onu avından belki millerce uzaklaştırdı. En belirgin izler tuvalet masalarının görüntüsünün baskısı altında silinip gitti. Kien güpegündüz kendini adeta uyuyor sandı. Yine yerine geçip oturduğunda her şeye baştan başlamaktan başka çıkar yol kalmamıştı önünde. Yeniden avının bulunduğu bölgeye girmek, avlanabilmesi için gerekli olan havaya kendini kaptırabilmek zorundaydı. Bu zaman kaybı, gücünü ve dikkatini boş yere harcama ne uğrunaydı acaba? Yavaş yavaş büyük ve hantal karyolaya da nefret duymaya başlamıştı. Ne var ki karyolanın yerine eski divanı getirip koyamazdı. Çünkü divandan öbüründen de beter nefret ediyordu. Ayrıca karyolayı başka bir yere taşıtmayı da düşünemezdi. Evin diğer odaları karısına aitti. Karısının bir kez elde ettiğini bir daha bırakmaya asla yanaşmayacağını, onunla konuşmak gereğini duymaksızın kesinlikle bilmekteydi. Hem oturup karısıyla bu konuda tartışmaya girmeye de asla niyeti yoktu. Şu anda durum hemen tümüyle kendi lehineydi. Haftalardır tek sözcük bile konuşmamışlardı. Bundan ötürü Kien bu sessizliği bozabilecek herhangi bir davranıştan dikkatle kaçınmaktaydı. Yeniden gevezeliğe başlaması için karısına cesaret vereceğini, komodinin, tuvalet masasının ve karyolanın varlığına katlanmayı yeğlemekteydi. Kurallara ne denli bağlı olduğunu vurgulamak için Treize'nin odalarına adım atmaktan da kaçınıyordu. Oralarda bulunan ve gerek duyduğu kitapları öğle ya da akşam yemeklerinden sonra alıyordu çünkü yemek odasına girebilmesi sözleşmede öngörülmüştü. Yemeklerde bakışlarını hiçbir vakit Treize'ye dikmiyor, çevrede dolaştırıyordu. Kadının birdenbire bir şey söyleyebileceği olasılığından duyduğu hafif endişeyi içinden tümüyle atamamıştı. Ancak kadından bunca hoşlanmamasına karşın bir noktayı teslim etmek zorundaydı. Karşısındaki sözleşmeye aykırı kaçan hiçbir davranışta bulunmuyordu. Kien yüzünü yıkarken gözlerini kapatırdı. Bu onun eski bir alışkanlığıydı. Gözlerine suyun kaçmasını engellemek için gerekli olandan çok daha sık uyumuyordu. Gözlerini korumak amacıyla başvurduğu hiçbir önlem onca yeterli değildi. Şimdi ise bu eski alışkanlığı yeni tuvalet masasının kendi odasına yerleştirildiği andan başlayarak yardımına koşmuştu. Artık sabahları kalkar kalkmaz yüzünü yıkayacağını düşünmek içini sevinçle dolduruyordu. Çünkü diğer eşyaların görüntüsünden yalnızca bu işi yaptığı sırada kurtulmaktaydı. Lavaboya eğildiği zaman o hain nesnelerin tümü de siliniveriyordu gözlerinin önünden. Kural olarak dikkatinin işinden başka yöne kaymasına yol açan her şeye hain gözüyle bakardı. Lavaboya eğilip başını suyun altına tuttuğunda en sevdiği şey geçmiş yılların anılarını gözünün önüne getirmekti. O andan başlayarak çevresinde yalnızca gizemli ve sessiz bir boşluğun vardığını duyardı. Kafasının içinde canlandırdığı ve onu mutlu kılan görüntüler hiçbir engele çarpmaksızın odasının dört bir yanını dolanırdı. Mutluluğu eski divana ilişkin anılarını bile etkisiz kılar, onları ta uzaklarda, ufkun bir yanında bir an için beliren, bunun hemen ardından yitip giden zayıf bir görüntünün düzeyine indirgerdi. Zamanla gözlerini kapalı tutmak, kendiliğinden tuhaf bir zevkin kaynağı oldu Kien için. Yüzünü yıkamayı bitirdikten sonra da gözlerini hemen açmıyordu. Birdenbire ortadan silinip gitmiş eşyaların düşünü küçük bir süre daha yaşıyordu. Yataktan kalkarken de tuvalet masasının başına varmazdan önce yakında kavuşacağı o sevinçli anın özlemi içinde hemen gözlerini kapatıyordu. Zayıf yanlarına karşı savaşan, hesap vermesini bilen ve kendi kendini daha bir soylu kılmak uğrunda sürekli çaba harcayan insanlardan biri olarak bu davranışını zayıflık değil, bir güçlülük belirtisi diye kabulleniyordu. Sonunda biraz abartmaya kaçsa bile bu yönünü gittikçe daha çok geliştirmek zorunda olduğunu inanmıştı. Hem kimseciklerin haberi olmayacaktı ki yaptığından, nasılsa yalnız yaşayan bir insandı. Üstelik bilime yararlı olan bir şeyin taşıdığı önem çoğunluğun kanısından kat kat büyüktü. Günün birinde Tracy'ye yakalanması olasılığı ise hemen hemen yok gibiydi. Koyduğu yasağı çiğneyerek önceden haber vermeksizin odasına girmeye cüret edebileceği herhalde düşünülemezdi. Önce körlüğünü giyinmesi bitene dek uzattı. Sonra yazı masasının yanına gözleri kapalı gitmeyi de başardı. Oraya gelene dek ardında kalan eşyaları görmediğinden çalışmaya oturduğunda kafasının onlara takılması sakıncası da ortadan kalkıyordu. Yazı masasının başına geçer geçmez gözlerine özgürlüklerini geri veriyordu. Yine ışığa kavuşmuş olmanın sevinci gözlerinin hareketlerine daha bir kıvraklık kazandırıyordu. Belki de Kier'in büyük bir cömertlikle sunduğu dinlenme süresi gözleri için güç kaynağı oluyordu. Bu arada Kier onları yalnızca verimli oldukları alanlarda, yani okuma ve yazmada kullanarak beklenmedik saldırılardan koruyordu. Gerek duyduğu kitapları raflardan gözü kapalı alıyordu. Başlangıçta kendisi de güldü bu şakayı andıran davranışlarını. Kaç kez elini yanlış kitaba atıp gözleri kapalı ve her şeyden habersiz masasına geri döndüğü oldu. Ancak ondan sonradır ki elini sağ yanda aradığı kitabın 3 cilt ya da sol yanda aradığının 1 cilt ötesini uzattığını, bazen de yanlışlıkla ta bir alttaki rafa dek kaydırdığını anladı. Ama bu gibi yanılgılara önem vermiyordu. Sabretmesini bilen bir insan olduğundan ikinci bir kez yola koyulmasının hiçbir sakıncası yoktu. Ayrıca kitabı yerinden aldıktan sonra henüz masasının yanına dönmeden adını cilt sırtına şöyle belli belirsiz bir göz atma isteğini duyması da pek ender karşılaştığı bir olay değildi. Böyle zamanlarda gözünü kırpıyor, fazla gözünü bir an için bakmak istediği yere dikip bunun hemen ardından yine kapatıveriyordu. Ama çoğunlukla kendini tutmayı başarıyor ve gözlerini açık tutmanın herhangi bir sakınca doğurmadığı yazı masasının başına gelene dek bekleyebiliyordu. Kör dolaşa dolaşa kısa sürede bu işin ustası kesildi. Aradan 3-4 hafta daha geçtikten sonra artık istediğini hiçbir hile ve aldatmacıya başvurma gereğini duymaksızın gerçekten kapalı gözlerle ve en kısa zamanda bulabilecek yeteneği elde etmişti. Öyle ki gözlerini bağlasa körlüğü kendi kendisinin gözlerini yummasından daha derin olmazdı. Bu yönde güçlendirdiği içgüdüsünü merdivene çıktığı zaman bile yitirmiyordu. Merdiveni nereye koymak istiyorsa tamı tamına oraya yerleştirebiliyordu. Yerleştirdikten sonra uzun ve hırçın parmaklarıyla her iki yanından tutup yine gözleri kör vaziyette basamaklara tırmanıyordu. Dengesini gerek merdivenin en üst basamağındayken gerek de iniş sırasında da yitirmemek artık onun için pek kolay bir iş olmuştu. Bütün bunların yanı sıra oluşturduğu yeni yeteneği görür vaziyette dolaşırken karşılaştığı ama umursamazlığından ötürü hiçbir zaman tümüyle aşamadığı bir takım güçlüklerin şimdi kendiliğinden ortadan kalkmasını da sağlamıştı. Söz gelimi körlüğü nedeniyle bacaklarını kullanmaya alışmıştı. Eskiden uzunluklarına oranla aşırı ince olan bu organları her hareketini engellerdi. Şimdi ise sağlam ve hesaplı basmaktaydı. Sanki bacakları yeni yeni adaleler ve yağlar edinmişti. Kien onlara sonuna dek güvenebiliyor, bacakları da onu gereğince taşıyordu. Bacaklar körün yerine görüyor, kör onlara yepyeni, eskiden yoksun oldukları bir güç kazandırarak bir işe yaramayan eskileri yeniye dönüştürerek karşılık veriyordu. Gözlerinde geliştirdiği silahtan kayıtsız şartsız emin olana dek bazı özelliklerini bir yana bıraktı. Sabah gezintilerine çıkarken iç kitap dolu çantayı yanına almadı. Çünkü bir saat boyunca seçeceği kitaplar konusunda kararsız bir şekilde rafların önünde durduğunda bakışlarının o kötü üçlüye kayıvermesi işten bile değildi. Kötü üçlü bilincinden ne yazık ki ağır ağır silinip gitmekte olan yeni üç eşya parçasına verdiği attı. Sonraları kazandığı başarılar cesaretini artırdı. Sabah gezintilerine çıkmazdan önce gözlerini kapalı tutarak ve meydan okurcasına çantasını doldurmaya başladı. İçine koydukları birdenbire hoşuna gitmediğinde çantayı boşaltıp yeni baştan kitap seçimine girişiyordu. Sanki her şey eskiden nasıl idiyse şimdi de öyleydi. Kendisi, kitaplığı, geleceği, saatlerin işleri arasında aklı en uygun gelen biçimde bölüştürüşü, bütün bunlar sanki hiçbir değişime uğramamıştı. Bilimsel çalışmaları canlı bir gelişim içerisindeydi. Araştırmalar masanın üstünde birbirinin ardından mantar gibi bitiyordu. Bir zamanlar körleri hor görür, bu sakatlıklarına karşın yaşamlarından zevk almayı sürdürmelerinden ötürü onlarla alay ederdi. Ne var ki bu ön yargının yerini körlüğün getirdiği yararlar alır almaz, yeni durumu uyan bir felsefede adeta kendiliğinden oluşuvermişti. Körlük, zamanı ve mekanı alt etmeye yarayan bir silahtır. Vardığımız tek dayanağını duyularımızla, gerek yapıları, gerekse kapsamları bakımından pek yetersiz olan duyularımızla kavradığımız birkaç kırıntının dışında, sonsuzluğa dek uzanıp giden bir körlükte bulur. Evrende egemen olan kuram körlüktür. Körlük, birbirlerini görmeleri halinde beraberlikleri düşünülemeyecek nesnelerin ve yaratıkların yan yana bulunabilmelerine olanak tanır. Zamanın artık çekilmez olduğu, taşınması olanaksız bir yüke dönüştüğü noktada koparılabilmesi ancak körlüğün yardımıyla düşünülebilir. Bu konuda en canlı örnek çiçeksiz bitkilerin üreme organlarıdır. Elverişsiz yaşama koşullarının içinde bulundukları sürece bu organlar kalın zarlara sarınır, körlüğün koruyucu örtüsüne bürünür. Ta ki elverişsiz koşullar ortadan kalkana dek. Ondan sonra organ kendini savunabilmek amacıyla körlüğün karanlıklarına sığınmış organ örtüsünü atar ve bir avuç yaşam niteliğiyle ortaya çıkar. Süreklilik niteliğini özünde taşıyan zamandan kaçabilmenin bir tek yolu vardır insanoğlu için. Arada sırada zamanın akışına gözlerini kapamak ve böylece görüldüğünde bize yabancı, itici gelmemesi için onu taşınabilir parçalarına bölmek. Körlük kuramı Kiye'nin bir buluşu değildi. Onun yaptığı yalnızca görenlerin yaşamlarını sürdürebilmelerine olanak tanıyan bu doğal yeteneği günlük yaşam uygulamaktan ibaretti. Günümüzde insanoğlunun tüm çabasını elde ettiği enerjilerden sonuna dek yararlanma yolunda seferber ettiği gerçeği yadsınabilir mi? İnsan elinin uzanmadığı, değerlendirilmeden kalmış bir olanak düşünülebilir mi artık? Elektrik ve karışık atomlar budalalar için bile bir uğraş haline geldi. Kiye'nin odası, elinin altı ve kitaplarının içi, gerçek niteliklerini sürekli olarak görmek olgusundan, herkesin yoksun bulunduğu bin türlü biçim ve nesneyle doluydu. Önünde açık duran ve düzenlenişi bakımından herhangi birine oran hiçbir özellik taşımayan şu sayfa, gerçekte yıldırım gibi hareket eden elektronlardan meydana gelme cehennemi bir yığındı. Ama sürekli olarak bu gerçeğin bilincinde olsa, harflerin gözlerinin önünde dans etmesi gerekirdi. Parmakları ince ince iğneler batıyormuşçasına o şeytani oynaşmasının yarattığı basıncı duyardı. Ve günlük çalışmasının sonucu yalnızca tek bir titrek satırdan ibaret kalırdı. Onu böylesine aşırı duyarlılıklardan koruyan körlüğü, yaşamında var olan başka rahatsız edici öğelere de uygulamak hakkıydı. Eşyaların çevresindeki boşluğu dolduran milyonlarca atomunkinden daha öteye bir varlığı olmamalıydı. Esepercipi, yani var olmak, algılanmak demekti. Algılanmayan bir nesnenin varlığından söz edebilme olanağı yoktu. Bütün bunlardan zorunlu olarak çıkan mantıkla Kiye'nin hiçbir şekilde kendini aldatmadığı sonucuna varmak gerekiyordu. Sevgili hanımefendi, Treyze'nin kendine olan güveni de haftalar geçtikçe artmaktaydı. Kendisine ait olan üç odadan yalnızca birinde yemek odasında eşya vardı. Geri kalan ikisi ne yazık ki hala boştu. Treyze de yemek odasındaki eşyaları eskitmemek endişesiyle bu iki odada geçiriyordu zamanının büyük çoğunluğunu. Genellikle Kiye'nin yazı masasına yakın olan kapının arkasında duruyor ve kulak kabartıp dinliyordu. Saatlerce, bazen yarım gün burada kalıyor, başını ışık sızdırmayan bir aralığa dayıyor, kollarını büküp dirseklerini Kiye'nin bulunduğu yöne çeviriyor, dayanacak bir sandalyeden yoksun yalnızca ayaklarının ve eteğinin üstünde durup bekliyordu. Neyi beklediğini de açık ve seçik biliyordu. Hiçbir zaman yorgunluk nedir bilmiyordu. Bazen Kiye'nin odada kimse olmadığı halde birdenbire konuşmaya başladığını duyuyordu. Karısına konuşabilecek bir insan gözüyle bakmadığına göre havaya konuşması hak ettiği bir ceza sayılırdı. Treyze yalnızca öğle ve akşam yemeklerinden önce mutfağa çekiliyordu. Kiye'n çalışırken karısının kendisinden çok uzakta oluşunu bilmenin verdiği rahatlık ve huzur içindeydi. Oysa bütün bu süre boyunca Treyze yalnızca iki adım ötesinde durmaktaydı. Gerçi zaman zaman karısının gizliden gizliye bir konuşma yapmayı planladığı kuşkusu içine düşmüyor değildi. Ama Treyze sessizliğini sürdürdükçe sürdürüyordu. Kiye'n ayda bir kez karısına ait odalarda bulunan kitaplarının sayısını denetlemeye karar verdi. Çünkü kimse kitap hırsızlığına karşı tam anlamıyla güvenlik altında olduğunu ileri süremezdi. Bir sabah saat 10'da Treyze tam büyük bir şevkle başını dayamış dinlerken, içinde kitaplarını denetlemek için önüne geçilmez bir istek duyan Kiye'n aradaki kapıyı açıverdi. Treyze geriye sıçradı. Şaşkınlığından arka üstü yuvarlanmasına ramak kalmıştı. Korkunun verdiği cüretkarlıkla "Bu ne biçim davranış?" diye bağırdı. "İnsan girmeden kapıyı vurur. Sanki bana ait odalarda kapıları dinliyormuşum gibi. Dinleyeceğim de ne olacak? Bir koca ki evli olduğu için istediğini yapabileceğini sanıyor. Resmen ama resmen terbiyesizlik derler bunun adına." "Ne? Kitaplarının yanına gitmezden önce kapıyı mı vurmak zorundaydı?" Utanmazlığın bu derecesine gerçekten pek ender rastlanabilirdi. Gülünçtü sözcüğün tam anlamıyla. Gülünç olmanın da ötesinde garabetin ta kendisiydi. Herhalde aklını oynatmış olmalıydı bu kadın. Belki de en iyisi suratına bir tokat aşk etmekti. O zaman kapıyı vurmanın ne demek olduğunu anlayıp aklını başına toplardı. Kiyan parmaklarının kadının gergin, şişman ve parlak tenli yanağında bırakacağı izleri görür gibi oldu. Yanaklardan yalnızca birini seçmekle haksızlık ederdi hiç kuşkusuz. Aslında aynı anda iki eliyle birden vurmalıydım. Ama bu kez de kötü isabet halinde bir yanaktaki kırmızı çizgiler diğerindekilerden daha yüksekte kalırdı. Bu ise çirkin bir görünüm yaratırdı. Çin sanatıyla yakından ilgilenmek, Kiyan'da gittikçe tutkuya dönüşen bir simetri duygusunun gelişmesine yol açmıştı. Treyze, karşısındakinin gözlerini yanaklarına diktiğini fark etmişti. Kapıyı vurma olayını unutarak arkasını döndü ve yapma dedi. Böylece tokatsız galip gelen Kiyan, onun yanaklarına duyduğu ilgiyi yitiriverdi. Kazandığı başarının tadını yudum yudum içine sindirerek raflara döndü. Treyze olduğu yerde beklemekteydi. Neden hiçbir şey söylemiyordu kocası? Ona fark ettirmemeye çalışarak yan gözle bakınca yüzündeki değişikliği hemen gördü. Bunun üzerine hemen mutfağa çekilmesinin akıllıca bir iş olacağına karar verdi. Çünkü alışkanlıklarından biri de aklını kurcalayan soruların karşılığını mutfakta olduğu zamanlar aramaktı. Mutfağa girince kendi kendini suçladı. Neden söylemişti sanki o son cümleyi? Şimdi yine istemiyordu işte kocası. Ona karşı işi bu denli ağırdan almakla biraz aşırılığa kaçmıştı. Başka kadın olsaydı herhalde hemen koşup kocasının boynuna sarılır fırsatı kaçırmazdı. Ne var ki kişiliği ve yaratılışı böyleydi. Ama herhalde biraz daha yaşlı olsaydı üstüne saldırı vermekten geri kalmazdı. Hem böylesine de erkek mi denirdi Allah aşkına? Belki de erkek bile değildi. Bu açıdan da düşünülebilirdi. Aslında erkek diye nitelendirilemeyecek bir tuhaf erkekler de vardı. Pantolon böylelerinde pek bir anlam taşımazdı. Öylesine iş olsun diye giyerlerdi. Diğer yandan kadın da değildiler. Vardı böyleleri. Kocasına gelince bir daha canının ne zaman isteyeceğini ancak Tanrı bilirdi. Aradan yıllar bile geçebilirdi bir dahaki sefere dek. Yaşlı sayılmazdı gerçi Treyze. Ne var ki artık genç bir kız da değildi. Kimsenin söylemesine gerek kalmadan kendisi de bilincindeydi bu gerçeğin. Ancak 30'unda gösteriyordu. Ama 20'sinde gösterdiği günleri çoktan geride bırakmıştı. Sokaktan geçerken hala bütün erkeklerin bakışlarını üzerinde toplayabiliyordu. Ne demişti mobilyacıdaki satıcı? Evet, gerek bayanlar gerekse baylar 30 yaşlarına evlenmek için en uygun yaş gözüyle bakarlar. Aslında Treyze hep 40 yaşlarında gösterdiği kanısındaydı. 56 yaşındaki bir kadın içinde herhalde ayıplanabilecek bir düşünce sayılmazdı bu. Gel gelelim o satıcı söylemişti 30 yaşında gösterdiğini. Satıcının kendisi de genç bir erkek olduğuna göre herhalde bu işlerden anladığı yargısına varmak doğru olurdu. Ama rica ederim, neler de biliyormuşsunuz meğer siz diye karşılık vermişti adamı. İlginç bir erkekti kısacası. Yalnız yaşını değil, fakat evli bir kadın olduğunu dik bakışta çıkarıvermişti. Böyleleri varken yaşlı bir adamla yaşamak zorundaydı. Üstelik dışarıdan bakanlar kocası tarafından sevilmediği yargısına kolaylıkla varabilirlerdi. Sevmek ve aşk. Dildeki bütün kullanılış biçimleriyle Treyze için her zaman büyük önem taşımış, gazetedeki ilanlarda ne zaman rastlasa dikkatini hemen çekmiş olan sözcüklerdi. Gençliğinde hiçbir gizli anlamı olmayan, ne içerdiği belirgin sözcükleri duymaya ve kullanmaya alışmıştı. Aşk sözcüğü sonradan çalıştığı yerlerde öğrendiği sözcüklerin arasına karışmış ve Treyze ona her zaman hayranlık duyduğu bir yabancı sözcük gözüyle bakmıştı. Mutluluğun bu kutsal kaynağını hiç ağzına almamakla birlikte ele geçirdiği fırsatları değerlendirmesini de bilmişti. Nerede aşk sözcüğüne rastlasa durur, çevresindeki yazıları inceden inceye gözden geçirirdi. Zaman zaman en parlak koşulları içeren eleman aranıyor ilanlarının kendilerine eş ya da arkadaşlık edecek bir kadın arayanlarca verilen ilanlar tarafından gölgelendiği olurdu. Aylık yüksektir kaydını görür görmez kolunu uzatıp avucunu açan ve sonra elini sanki verilen paranın ağırlığı fazla gelmişçesine hafif aşağı doğru kaydıran Treyze, birkaç sütun ötede aşk sözcüğüne rastladı mı bakışlarını oraya çengeller, hiç olmazsa birkaç dakika için kendini bu duşsel mutluluğun dalgalarına bırakırdı. Bu arada asıl amacını bir an için olsun aklından çıkarmaz, elde edeceği parayı kaçırmaya yanaşmazdı. Bu paranın üstünü birazcık olsun aşk sözcüğünün yarattığı tatlı ürpertilerden örülü bir türlü örterdi yalnızca o kadar. Treyze beni sevmiyor diye yineledi. Cümlesinin ağırlık noktası olan sözcüğü söylerken sanki dudaklarından öpülüyormuş gibi bir duyguya kapıldı. Bunun verdiği mutlulukla bir an gözlerini kapadı. Kabuklarını soyduğu patatesleri bir yana bıraktı, ellerini önlüğüne sildi ve küçük odasına geçmek üzere aradaki kapıyı açtı. Tam o sırada ani bir kamaşma gözlerini açmasını engelledi. Başının içini bir sıcaklık dalgasını kapladığını hissetti. Hava parlak küreciklerle, kıpkırmızı ateş böcekleriyle doldu. Duvarlar birbirine yaklaşmaya başladı. Yer yarıldı ve ayakları bu yarığa battı. Sis alabildiğine yoğun, benzerine o güne dek hiç rastlanmadığı bir sis ya da belki dumandı bu, her yanı kapladı. Gözünü nereye çevirse boşluklarla, uçsuz bucaksız boşluklarla karşılaşıyordu. Bir yere tutunmaya çabaladı. Ölesiye kötü hissediyordu kendini. Bomboştu odası, bavulu, çeyizi. Kim alıp götürmüştü onları buradan? İmdat! Gözlerini açtığında kendini yatağında buldu. Odası bütün düzeni ve tertemizliğiyle yine gözlerinin önünde biçimlendi. Her şey yine yerli yerindeydi. Bunu görünce korktu Treyze. Biraz önce bomboş olan küçük odası şimdi doluydu. Akıl erdirmek olanaksızdı bu işe. Hayır, artık kalamazdı burada. Sıcaklığı insanı bunalımlara sürüklüyordu. Çok küçük ve külüstür bir yerdi. İnsan burada farkında bile olmaksızın yalnız başına ölür giderdi. Buruşan elbisesini düzelttikten sonra kitaplığa doğru kaydı. Neredeyse ölüyordum dedi sakin bir sesle. Bayılmışım, kalbim duruvermiş. Bir yandan işimin ağırlığı, öbür yandan o küçük ve havasız odada yaşamak. İnsan ölmez de ne olur? Nasıl? Buradan ayrıldıktan hemen sonra mı fena hissettin kendini? Fena hissetmedim, bayıldım. O halde uzun sürmüş baygınlığın. Çünkü ben bir saattir kitapların başındayım. Bir saat mi? Treyze yutkundu. O güne dek hiç hastalanmamıştı anımsayabildiği kadarıyla. Doktor çağırayım. Gerek yok. Doktor çağıracağım, odamı değiştiririm. Uyumadan yaşayabilir miyim? Sağlıklı bir uykuya gereksinmem var benim. Mutfağın yanındaki oda, evin en berbat odası. Zaten orası hizmetçi için yapılmış. Olsaydı ancak hizmetçimin orada yatması düşünülebilirdi. İçinde uyumak hemen hemen olanaksız. Sen kendine en iyi odayı seçtin. Benim de ondan sonra geleni, yani seninkinin hemen yanındaki odayı seçmek hakkımdır sanırım. Görünüşe bakılırsa yalnız senin uykuya gereksinmen olduğu kanısındasın. Durum böyle sürüp giderse ben hastalanırım, sen de ortalarda kalırsın. Bir hizmetçinin kaça patladığını unutmuş gibisin bakıyorum. Kian ne istiyor bu benden diye düşündü. Kendisine kalan odaları istediği gibi kullanabilirdi. Nerede yattıysa Kian'i hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Sırf biraz önce bayılmış olduğu için sözünü kesmeye kalkışmadı. Neyse ki baygınlık sık sık gelmezdi insana. Onu acıdığında aslında düzmece bir acımaydı bu Kian'e göre. Kendini yine kadına kulak vermeye zorladı. Sakın seni rahatsız etmek niyetinde olduğumu sanma. Böyle bir şeyi aklımın ucundan bile geçirmiyorum. Herkesin odası ayrı oldu mu kimsenin rahatı kaçmaz. Ben işi rezalete vardıran, utançtan insanın yüzünü kızartan evli kadınlardan değilim. Böyle bir şeye gerek de duymuyorum zaten. Bütün istediğim yeni mobilya. O büyük odaya bir sürü eşyası var. Herhalde dilenci gibi oturamam, öyle değil mi? Şimdi anlamıştı Kian kadının niyetini. Yine eşya istiyordu. Bir saat önce kapıyı yüzüne kapatmıştı. Demek ki Treyze'nin bayılmasına kendisi neden olmuştu. Aslında aradaki kapıyı o kadar şiddetle açmakla hata etmişti. Treyze bu ani korku yüzünden fenalaşmıştı. Kapıyı açar açmaz kendi bile korkmamış mıydı? Bütün bunlara karşın Treyze bir suçlamada bulunmamıştı. Geçirdiği sarsıntıya karşılık yeni eşya almasına izin vermek pekala düşünülebilecek bir çözümdü. Haklısın diye yanıtladı. Kendine bir yatak odası takımı satın al. Treyze yemekten kalkılır kalkılmaz kentin en lüks mobilya dükkanını bulana dek taban tepti. Dükkandaki yatak odası takımlarının fiyatlarını tek tek sordu. Söylenenlerin hiçbirini istediğince yüksek bulamadı. Dükkanın sahipleri olan şişman iki erkek kardeş durmaksızın daha pahalı takımlar göstermekte birbirleriyle yarışır gibiydiler. En sonunda hiç kuşkusuz her dürüst kişinin başını döndürecek bir fiyat söylediler. Bunu duyan Treyze başını ani bir hareketle onlardan yana çevirdi. Boynunu kapıya doğru kırıp meydan okurcasına ''Sayın baylar, parayı sokakta bulduğumu sanıyorlar yanılmıyorsam'' deyip selamsız sabahsız dışarı çıktı. Soluğu hiç vakit yitirmeksizin evde kocasının çalışma odasında aldı. ''Yine ne istiyorsun?'' Kian öğleden sonra saat 4'te karısının odasına girmesine çok öfkelenmişti. ''Kocamı fiyatları hazırlamak zorundayım. Aksi takdirde karısı bir defa da bu kadar çok para istiyor diye korkuya kapılabilir. Yatak odalarının ne denli pahalı olduğunu asla tahmin edemezsin. Gözlerimle görmemiş olsaydım böyle fiyatlara satılabileceklerine dünyada inanmazdım. Üstelik de olağanüstü bir yanı olmayan, yalnızca iyi malzemeden yapılmış, kullanışlı bir takım seçtim. Fiyatlar her yerde aynı.''